Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Tirbin 401, Hicri Gameri 18 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 18 Temmuz 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Biden'ın bölge gezisinin yankıları etrafında yapılan röportaj, Aydın Gelecek, Amerika'nın Gerçek Yüzü ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Kadir-i Hum Bayramı, Müslümanların Birlik ve Kardeşlik Bayramı. Seyyid Ammar Hekim, Kadir-i Hum Bayramı'nı Irak'ın birliği için bir fırsat olarak niteledi. Tahran yarın Astana sürecinin liderlerinin toplantısına ev sahipliği yapacak. Peskov, İran ve Rusya dolarla ticareti durduracak dedi. İranlı Tuamiral Tengsiri, İran'ın düşmanı komplo merkezinin kaynağında yok ettiğini söyledi. İran biyoloji olimpiyat takımı dünya birincisi oldu. Medvedev'den Kırım tehdidi, saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor dedi. Şimdi haberler.
Tahran'ın en uzun caddesi olarak bilinen Valias Caddesi'nde Kadir-i Hum Bayramı münasebetiyle bugün kutlama töreni düzenleniyor. Park Valias Caddesi'nde 10 kilometre üzerinde kurulan ikram çadırlarında halka tatlı, şerbet ve yemekler dağıtılarak Kadir-i Hum Bayramı kutlanıyor. Saat 18'de başlayan ve 22'ye kadar devam edecek olan kutlamada çocuklar için de özel programlar düzenleniyor. 2 milyona yakın kişinin Kadir-i Hum Bayramı kutlamalarına katılması bekleniyor. İslami rivayetlere göre Kadir-i Hum Bayramı en büyük bayram olarak tabir edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bugün İslam dini kemale erdirilmiştir. İran'ın mümin ve ehli beyt aşığı halkı Kadir-i Hum Bayramı'nda dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşkuyla kutluyor. Terim olarak Kadir-i Hum, hicretin 10. yılında peygamberin yüz binlerce Müslüman ile beraber gittiği hacdan dönerken konakladığı ve Hazreti Ali Aleyhisselam kendisinden sonra imamet ve hilafetini Allah'ın izniyle ilan ettiği yerin adıdır.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galiba, farklı İslam ülkelerindeki Şii dünyasının bir dizi siyasi ve dini şahsiyetini Kadir-i Hum münasebetiyle tebrik etti. Galiba gönderdiği mesajında Kadir-i Hum Bayramı, dinin tamamlanması, nimetin tamamlanması ve İslam peygamberinin peygamberlik ve misyon çizgisinin devamıdır. Barış ve nimetler onun üzerine olsun dedi. Galiba nübüvvet ile imamet arasındaki bağın tarih boyunca velayet ve imamet pınarından insanlığa fayda sağladığını sözlerine ekledi.
İran İslami Tebliğat Teşkilat Başkanı Gadir Bayramı'nın Müslümanların en önemli bayramlarından biri olduğunu ve müminler arasındaki bağın ve Müslümanlar arasındaki kardeşliğin önemini gösterdiğini söyledi. Hucetü'l-İslam Muhammed Gumi, Gorgan kentinde basına yaptığı açıklamada Gadir Hum Bayramı'nın Müslümanlar arasındaki önemine değinerek Gadir Hum Bayramı İslam peygamberinin Müslümanlara verdiği ilahi olaylardan dolayı Eyd-i Allahu Ekber olarak adlandırılır dedi. Gumi, Kurban Bayramı ve diğer bayramların kendine has nimetleri olduğunu ancak Gadir Hum Bayramı'nın bir sosyalleşme ve sadık ilişki ve Müslümanlar arasındaki kardeşliği güçlendirmeye vurgu yapan bir bayram olduğunu söyledi. Gumi, Gadir Hum Bayramı'nın velayet meselesine ve inananlar arasındaki ilişkiye özel önem veren İran toplumunda çok önemli olduğunu söyledi.
Irak Bilgi Hareketi lideri Seyit Ammar Hekim, Kadri Hum Bayramı'nın halkın hizmet, kalkınma ve ekonomi alanındaki taleplerini yerine getirmek için Irak ulusal güçlerinin mevzilerinin entegrasyonu için bir fırsat olduğunu söyledi. Seyit Ammar Hekim, Kadri Hum Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesaja şöyle dedi. İmam Ali Aleyhisselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halife olarak seçilmesi, İmam Ali'nin istenilen özelliklere sahip olmasının ispatıdır. Ammar Hekim sözlerine şöyle devam etti. O Hazretin saf ve temiz hayatı, kapsamlı bir yönetim anlayışı ve İmam Ali'nin bezediği sıfat ve özellikleri onu ümmete önderlik etmeye ve onları hidayet etmeye layık kılmıştır. Seyyid Ammar Hekim'in mesajının bir bölümünde ise adil olmak, İslam ve insani vizyona dayalı olarak hükümet ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye çalışmak İmam Ali'nin diğer özelliklerinden biriydi. O, dini yerine getirmenin ve tamamlamanın gerçek bir örneğidir.
Türkiye'nin Hatay ve Diyarbakır kentinde dün Gadir Hum Bayramı merasimi düzenlendi. Türkiye'nin Hatay ve Diyarbakır kentinde dün Gadir Hum Bayramı münasebetiyle düzenlenen merasimde kentteki esnaf da iş yerlerini aşmayarak kutlama törenlerine katıldılar. Evlerde ve türbelerde akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği hirisi başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali aleyhisselamı teltif ettiği gün olarak anılan Gadir Hum Bayramı Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere çeşitli illerde kutlanıyor.
Astana sürecinin liderlerinin üçlü toplantısı yarın İran, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Tahran'da yapılacak. Astana görüşmeleri Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran'ın girişimi ve Rusya ile Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'de başlamıştı. İran, Türkiye ve Rusya Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye krizini çözmeye çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Astana sürecinin liderlerinin Tahran'daki toplantısının ana gündeminin Suriye'deki çatışma bölgelerinde gerilimi azaltmak ve bu ülkede istikrarı sağlamak olduğunu belirtti. Suriye ve Türkiye arasında yeni güvenlik krizinin yönetilmesi gerektiğini belirten Emir Abdullayan, İran Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki mesajını Ankara ve Şam ziyaretinde taşıdığını söyledi.
İran ve Rusya Ortak Ticaret Odası Başkanı iki ülke arasındaki para ve bankacılık anlaşmalarının uygulanmasını ticari büyümenin nedeni olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, Bankacılık, Finans ve Ekonomi Heyeti Başkanlığı'nda Temmuz başında Rusya'ya gitmişti. Salih Abadi bu ziyaretin ardından İran ve Rusya arasında iki ülke arasındaki ekonomik alışverişlerde ulusal para birimlerinin kullanılmasına ilişkin anlaşmaya atıfta bulunarak ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun üst düzey Rus ekonomisiyle istişarenin önemli eksenlerinden biri olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki anlaşmaya anlaşmanın yürürlüğü yakın zamanda görülecek dedi. İrna'ya göre İran ve Rusya Ortak Ticaret Odası Başkanı Hadi Tizhuş, taban mutabakat zaptı doğru uygulanırsa İran ile Rusya arasındaki ticaretin kolaylaşacağını ve ticaret istatistiklerinin iyileşeceğini söyledi. Tizhuş taban, İran'daki Rus ticaret temsilcisinin açıkladığı istatistiklere göre Rusya ile İran arasındaki 2021 mali ve ticari cirosunun %81,7 artışla 4.035 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, İran ve Rusya'nın ticarette doları kademeli olarak kaldıracağını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Putin'in İran ziyaretiyle ilgili olarak iki ülkenin batıya olan bağımlılığını azaltmak ve yaptırımlardan en az zarar görmek için işbirliği yapma kabiliyetinin yüksek olduğunu duyurdu. Peskov, Putin'in üçlü müzakereler çerçevesinde Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret temelini Suriye krizini çözme sürecinin oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sözcüsü, 2022'nin sadece ilk 4 ayında Rusya ve İran arasındaki ticaret hacminin %31 arttığını belirterek bu süreci olumlu değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Başkanı İran karşıtı açıklamalarına atıfta bulunarak, Amerikan Başkanı Tel Aviv'i memnun etmek için savaş çığırtkanlığı peşinde olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Nasır Kenani, Joe Biden'ın yorumlarına tepki göstererek attığı tweette şöyle dedi. Çağımızın mizahı tam da Amerika'nın ilk nükleer denemesini yıl dönümünde ve gizli nükleer silahlara sahip kanunsuz rejimi ziyaret ettikten sonra Biden, İran'ın bomba yapmasına izin vermeyeceğini vurguluyor. Kenani ayrıca şöyle dedi. Irkçı İsrail rejimi İran'ın asla aramadığı bombalarla tatmin edecek sıcak bir pazar. Amerikan Başkanı Joe Biden geçtiğimiz çarşamba günü işgal altındaki topraklara girerek geçici Başbakan Yair Lapid, İsrail elebaşı İshak Herzog, Savaş Bakanı Benny Gantz ve eski Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra eski başbakanlardan Netanyahu ile bir araya geldi ve işgal topraklarını ziyaret etti. Amerikan Başkanı daha sonra Suudi Arabistan'a giderek Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın yer aldığı Cidde'nin güvenliği ve kalkınması toplantısına katıldı.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran'la bir anlaşmaya varılması gerektiğine dikkat çekerek İran bölgede ana ve etkili oyunculardan biridir dedi. Berham Salih, Irak'ın İran'la ilişkileri hakkında şöyle dedi. Bizim İran'la olan uzun sınırların yanı sıra çeşitli kültürel ve sosyal etkileşimlerimiz ve ortak güvenlik çıkarlarımız var. Berham Salih, İran'la iyi ilişkiler kurmak hayati çıkarlarımızla uyumludur. Komşularımızla savaş halinde olduğumuz Saddam Hüseyin günlerine asla dönmek istemiyoruz, dedi. Salih, herkes için büyük bir sorun oluşturan terörle mücadele edebilmek için Orta Doğu'da mevcut çıkmazdan kurtulmak için diplomatik bir çözüme ve güvenlik düzenlemelerine ihtiyacımız var, ifadesini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Son olarak aynı masaya oturup mevcut sorunları konuşmalıyız. Petrol kaynaklarımız var ama aynı zamanda çok ciddi ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıyayız. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilecek altyapıya ihtiyacımız var. İklim değişikliğine karşı ortak eyleme ihtiyacımız var. Irak, Suudi Arabistan, İran veya Türkiye bunları tek başına yapamaz. Irak Cumhurbaşkanı Suriye'deki gelişmeleri de değinerek Suriye yıllardır içinde bulunduğu kaostan kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız ifadesini kullandı.
İran İslam Devrim Muhafızı Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanların her türlü komplolarına karşı hazırlanması gereğine vurgu yaparak, İslam Cumhuriyeti'nin komplonun merkezini kaynağında yok ettiğini söyledi. Devrim Muhafızları Donanması Komutanı Tu Amiral Ali Rıza Tengsiri, düşman aptalca davranırsa ve İslam İran'a karşı fitne veya saldırganlık yapmak isterse onun için zor bir ders olacak şekilde karşılık veririz dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Müslümanlar arasında kardeşlik ilkesini atıfta bulunarak komşu ülkelerde Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlamak için böyle bir güç ve kapasite olduğunu ve bunun için yabancı güçlere de ihtiyaç olmadığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi son 24 saatte yapılan testlere göre 5.687 yeni COVID-19 tespit edildi. Bunlardan 774'ü hastaneye kaldırıldı. Böylece İran'da toplam COVID-19 hasta sayısının 7.284.165'e ulaştığını bildirdi. Bu açıklamaya göre İran'da son 24 saatte COVID-19'a yakalanan 14 hasta hayatını kaybetti.
İran Biyoloji Olimpiyat takımı 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyat oyunlarında 4 altın madalya ile şampiyon oldu. 65 ülkenin katılımıyla Ermenistan ev sahipliğinde 2022 Uluslararası Biyoloji Olimpiyat oyunlarında İran Rusya ile beraber ilk sırada yer aldı. Öte yandan İran Fizik Olimpiyat takımı İsviçre'de düzenlenen 2022 Uluslararası Fizik Olimpiyat yarışmalarını 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile bitirdi.
Türkiye ordusuna ait bir insansız hava aracı Suriye ordusu ve YPG unsurlarının ortak karargahını hedef aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Suriyeli muhalif kaynaklar bugün Halep eyaletinin kuzeyindeki Tel Rafat şehrinde Suriye ordusu ve Suriye Kürt güçlerine oluşan YPG'nin ortak karargahına Türk insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda can kaybı olmadı. Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu piyade bir TM'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada uluslararası toplumu Siyonist rejimin liderlerini savaş suçlusu olarak cezalandırmayı çağırdı. Siyonist askerler her gün çeşitli bahanelerle işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlar yapıyor, onları taciz ediyor, dövüyor ve gözaltına alıyor. İran'a göre Hamas bu açıklamasında uluslararası toplumdan ırkçı İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve doğal kaynaklarına yönelik saldırganlığı durdurmasını istedi. Hamas, cinayet, mahkumlara karşı sistematik işkence, ayrımcı politikalar, apartheid, ev yıkımları ve Filistin doğal kaynaklarının çalınması da dahil olmak üzere Filistinli haklarına yönelik suçları ve ihlalleri belgeleyen raporu memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Siyonist rejim İsrail medyası bu rejim ordusunun genelkurmay başkanlarının Suudi Arabistan semalarından geçişini ilan ederek Riyad-Tel Aviv ilişkilerinin bir başka boyutunu ortaya koydu. El Meyadin kanalı Siyonist medyaya atıfta bulunarak bu rejim ordusunun genelkurmay başkanı Avyo Huavi'nin 3 ay önce Suudi Arabistan semalarından bir başka ülkeye geçtiğini bildirdi ama hangi ülkeye gittiğini bildirmedi. Siyonist rejimi ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden ve güçlü ilişkiler olduğuna dair birçok kanıta rağmen Suud yetkililer bu ilişkileri defalarca yalanlamıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna tarafından Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini söyleyerek Kırım'a saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor dedi. Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı Rusya'dan geri alacağı ve Kırım'ın köprüsüne saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi. Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar.
Ve son haberimiz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkenin Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova'nın görevden alması yönünde karar imzaladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı daha önce de Rusya'nın saldırısının başlangıcından bu yana Harkiv şehrini savunmak için yeterli çabayı göstermediği için baş güvenlik görevlisini görevden almıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımızı yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran ve Irak Dışişleri Bakanlarının bölgedeki gelişmelerle ilgili istişareleri etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede istikrarı, güvenliği ve kalkınmayı güçlendirme için bu ülkenin bölgesel diyalogların oluşturulması ve teşvik edilmesindeki çabalarını ve yapıcı rolünü takdir etti. Emir Abdullayan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Tahran ve Riyad arasındaki müzakere süreci de dahil olmak üzere ikili ilişkiler alanında karşılıklı endişe duyulan bazı konularda görüş alışverişinde bulundular. Irak Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Irak hükümetinin Cidde zirvesinde bölgesel işbirliği için gerekli görüşme ve istişareleri yürüttüğünü, ülkesinin bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarını sürdüreceğini söyledi. Cumartesi günü Amerikan Başkanı Biden ve Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Veliaht Prensi, Umman Başbakan Yardımcısı ve Suudi Arabistan ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Cidde'nin güvenliği ve kalkınması başlıklı bir toplantı düzenlendi. Amerika yıllardır İran'a karşı bir koalisyon ve ittifak kurmanın yanı sıra sözde bölge güvenliği için Kuzey Atlantik Antlaşması NATO'ya benzer bir anlaşma oluşturmaya çalışıyor. Örneğin eski Amerikan Başkanı Trump, Mayıs 2017'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Batı medyasına göre Mısır gibi bazı Arap ülkeleri tarafından reddedilerek bir sonuca varmayan Orta Doğu Stratejik Anlaşması adlı bir plan önermişti.
Aslında bu tür koalisyonların oluşumu birçok engelle karşı karşıyadır. Irak, Libya, Suriye ve Afganistan gibi bölgedeki ülkelerin deneyimleri Amerikan askeri varlığını yalnızca bu ülkenin çıkarlarını güvence altına almaya ve işgalci Siyonist rejimin hedeflerini desteklemeye hizmet ettiğini ve asla bölge ülkelerine istikrar ve güvenlik getirmediğini göstermiştir. Bu arada Mısır ve Ürdün gibi bölgedeki bazı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti ile gerginlik aramadıklarını açıkça ifade etmişler. Arap dünyasının en etkili ülkelerinden biri olarak kabul edilen Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Geçen yıl Irak, ilişkileri yeniden canlandırma doğrultusunda İranlı ve Suudi yetkililer arasında 5 tur müzakereyi ev sahipliği yaptı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi geçtiğimiz günlerde bölge ülkelerinin uzlaşmaların Irak'ın komşularının iyileştirmesine doğrudan etkisine işaret ederek Riyad ve Tahran arasındaki müzakereler önemli ilerlemeler kaydetti. Ve İran ile Suudi Arabistan'ın yakında bir anlaşmaya varacağına eminim dedi. Gerçek şu ki ağırlıklı olarak İslam ülkeleri olan bölge ülkelerinin yakınsaması ihtiyacı tehditlerle başa çıkmak ve ayrıca ulusların çıkarlarını güvence altına almak için ekonomik fırsatlar oluşturmak yönünde önemlidir. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi'ndeki ana stratejisi olarak her zaman toplu ve işbirlikçi güvenliği sağlama politikasına odaklanmış ve yabancı güçlerin müdahalesini ve varlığını ulusal çıkarlara, bölgenin güvenlik ve istikrarına karşı değerlendirmiştir. Bölgede son yıllarda yaşanan gelişmelere ve deneyimlere göre İran'ın güvenlik yaklaşımı bölgesel dikkatli çaba gösterildiği takdirde istikrarlı güvenliğin oluşmasına yol açabilecek bileşenlere sahiptir. Yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi ve bölgesel aktörlerin ortak güvenlik sisteminde işbirliği ve katılımı bu bileşenler arasında yer almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şöyle diyor: İran, Hint Okyanusu, Fars Körfezi ve Karadeniz'den Avrupa'ya kadar bölge halkları arasında bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, barış ve refahın genişletilmesi için temel oluşturan yüksek bir jeopolitik kapasiteye sahiptir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Biden ve Putin'in Batı Asya gezisi arasındaki farklar etrafında. Biden'ın İsrail'in işgalindeki topraklar ve Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Vladimir Putin yarın Tahran'ı ziyaret edecek. Biden ile Putin'in bölgeye yapacağı ziyaretin hedef ve öncelikleri arasında bariz farklar göze çarpıyor. Biden'ın bölge ziyaretiyle Putin ve Erdoğan'ın İran ziyareti arasında büyük bir fark var. Her şeyden önce Biden, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden kurmak ve bu ülkeyi petrol üretimini artırmaya ikna etmek, Suudilerin Siyonist rejimle ilişkilerini derinleştirmek ve ayrıca İran karşı bir konsensüs oluşturmak amacıyla işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a gitti. Ancak Putin, Suriye ile ilgili Astana süreci ayrıca İran ile ilişkileri güçlendirmek için Tahran'ı ziyaret ediyor. Her iki ülke yönelik Batı ve özellikle Amerika yaptırımları İran ve Rusya'yı ilişkileri güçlendirmeye iten ortak bir faktördür. Bir diğer konu da Biden'ın işgal altı topraklara ve Suudi Arabistan'a seyahat etme hedeflerine birinin petrol fiyatını düşürerek Rusya'ya daha fazla baskı yapmakta. Buna karşı Putin'in Tahran ziyaretinin ana hedeflerinden biri Ukrayna'daki savaşın baskısı altında kalmaması ve Amerika'nın onu tecrit etme siyasetinin işe yaramaması, bunun yerine Amerika ile rekabet etmeye devam etmesidir. Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Putin ikinci kez Rusya'yı diğer ülkeleri ziyaret etmek için terk ediyor. Bir aydan kısa bir süre önce Hazar Denizi ülkeleri zirvesine katılmak için Aşgabat'a ve oradan Tacikistan'a gitmişti. Ukrayna savaşının başlamasına bu yana Tahran'ı ikinci seyahatinin maksadı olarak seçmesi Batı'ya Putin'in sadece tecrit edilmekle kalmadığını aynı zamanda Batı Asya'daki yeni süper güç rekabetinden geri adım atmamak için Doğu cephesindeki konumunu güçlendirmeye çalıştığını mesajını iletiyor.
Aslında Biden bölgeyi ziyaret ederek ve Amerika'nın Batı Asya'dan çekilmeyeceğini açıklayarak Rusya ve Çin'in bölgede nüfuzunu artırmasını engellemeye çalışırken Putin Tahran'ı ziyaret edip Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir görüşme gerçekleştirmekle bölge ülkeleriyle ilişkilerini artıracağını gösteriyor. Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı ile ilk yüz yüze görüşmesini Tahran ziyareti sırasında gerçekleştirmekte. Bu görüşme Ankara-Moskova ilişkilerinde son aylarda yaşanan soğukluğu azaltabilir. Diğer önemli bir konu ise Biden'ın ziyareti sırasında bölgede dönüşüm ve iki kutuplaşma peşinde olması bölge ülkelerinden olumsuz yanıtla karşılaştı. Başka bir ifadeyle bölge ülkelerinin gerçekçi yaklaşımı özellikle Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bir Ferhan'ın Arap NATO'sunun nereden geldiğini bilmiyorum yorumu Amerika'nın tekrarlanan İranofobi projesinin başarısız olduğunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak, İran'a karşı hiçbir koalisyona katılmayacaklarını ve ilişkileri geliştirmeye çalışacaklarını açıkça ifade ettiler. Bu nedenle Amerikalı analistler bile Biden'ın bölgeye yaptığı gezinin büyük bir hata olduğuna ve başarısız kaldığına inanıyor. Oysa Putin, Tahran gezisi sırasında bölgedeki diğer ülkelerle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen bölgedeki hiçbir ülkeye ve ikiliye karşı bir koalisyon aramıyor ve sadece Rusya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkileri sağlamlaştırılmasını hedefliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde bölgemizin en önemli gelişmelerinden ve gündem maddelerinden biri Amerika Başkanı'nın bölgemize gerçekleştirdiği gezisiyle ilgiliydi. Biz geçen sohbetlerimizde bu konu hakkında uzman konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. En son olarak gazeteci Sayın İhsan Kaçer ile bu konu hakkında konuştuk. Zaman kısıtlılığı nedeniyle röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu konuda bugün sizlere sunuyoruz. Şimdi aslında Joe Biden'ın bölge gezisiyle ilgili ve buna paralel olarak yaşanan olaylar hala gündemde sıcaklığını koruyor bildiğiniz gibi İhsan Bey. Amerika Başkanı ile Siyonist İsrail rejiminin yetkilileri arasında gerçekleşen ziyaret ve ondan sonra Suudi Arabistan ile ilgili kimi vaatlerde bulunması. Biliyorsunuz hala çeşitli açılardan aslında ele alınıp analiz ediliyor. Şimdi mevcut durum kimi uzmanlara göre çok ilginç bir tablo önümüze koymaktadır. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında devam eden bu savaş Batı bloğunu çok endişelendirmiştir. Özellikle kış mevsimi ile ilgili doğal gaz temini konusunda bazı tedirginlikler söz konusu. Hatta bu gelişmelerden hareketle İtalya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılabileceği haberleri de gündeme yansımaktadır. Şimdi sizce durum böyle devam ederse Rusya, İran ve Çin üçlüsü Batılılara karşı nasıl bir pozisyon alacaklar? Özellikle enerji teminiyle ilgili Batılıların ihtiyacı ve Amerika'nın buna karşı olan stratejisiyle ilgili nasıl bir yorumda ve analizde bulunuyorsunuz siz?
Yani öncelikle evet, açıkçası başta İtalya ve Almanya olmak üzere özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yani doğal gaz enerjisiyle ilgili ciddi kaygılar var. Yani dikkat ederseniz en zor dönemlerdeki ambargonun yani Rusya üzerinde ambargonun en sıklaştığı dönemlerde bile Avrupa ülkeleri aslında kendi çıkarları olan gaz konusunda çok telkinli davrandılar ve bunu ambargo ya da anlaşmalardan vazgeçme konusunda bir takım şeyler, tedbirler aldılar ve bundan kaçındılar. Yani İtalya mevzusu, evet İtalya özellikle bunu çok açıktan anlattı. Yani öyle bir ambargonun Rusya üzerinden konulamayacağını çok başından itibaren söyledi. En son biliyorsunuz bir başbakanın istifası var ve istifa üzerinden de muhtemelen bu politikalar, diplomatik sorunlar üzerinden gelişen birkaç tartışmalarla yürütülüyordu. Fakat öbür tarafta evet şu anda Rusya, Çin ve İran hattının özellikle enerjiyi elinde tutması açıkçası Avrupa'yı ve Avrupa Birliği ülkelerini oldukça da kaygılandırıyor. Yani Batı'yı oldukça kaygılandırıyor. Fakat şurada bir mesele daha var. Rusya, Çin ve İran nasıl birlikte hareket edecekler? Nasıl birlikte ortak bir strateji geliştirebilecekler mi? Açıkçası eğer Çin, İran ve Rusya hattı eğer ortak bir strateji, Batı'ya karşı ortak bir strateji geliştirirlerse oldukça Batı'yı ve Avrupa ülkelerini zora sokabilecek bir süreç onları bekliyor. Fakat Çin, İran ve Rusya'nın birlikte hareket etmemesi Avrupa Birliği'nin enerjiden faydalanması için bir yani bir zafiyetten faydalanması için onlar için bir avantaj. Yani dezavantaja dönüşebilmesi için dediğiniz gibi üçlü bir mekanizmanın oluşturması gerekiyor. Güçlü üçlü bir mekanizmanın oluşturması gerekiyor. Eğer güçlü bir üçlü mekanizma bir strateji üzerinden gelişirse ki nasıl Batı işte Ukrayna meselesinden Rusya üzerinden ciddi bir ambargo oluşturdu. Keza İran üzerinden yıllardır devam eden bir ambargo var. Zaman zaman Çin'e güçleri yetmiyor. Aslında ambargo konusu var ama güçleri yetmiyor. Fakat bu taraftan da eğer birlikte strateji geliştirirse muhtemelen Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Batı ülkeleri içerisinde ciddi bir tartışma yaratabilir. Aynı zamanda da ciddi bir şekilde içten içe aslında Avrupalıların, yani devletlerin değil Avrupalıların bakışını değiştirebilecek bir argümanın oluşabileceği bir mekanizma var şu anda. Koz var ellerinde. Fakat dediğim gibi yani eğer üçlü mekanizma gelişirse Çin, İran ve Rusya arasında, yani ortak politik strateji olarak hareket ederse muhtemelen Avrupa'yı ve Batı ülkelerini oldukça zor bir süreç bekliyor ki önümüzde de yavaş yavaş artık kış geliyor ve bu daha da çok zorlayacak onları.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu gelişmeler esnasında İhsan Bey, İsrail'de Siyonist rejimin Siyonist rejimde bir kırılgan kabinenin iş başında olduğunu biliyoruz. Şimdi mevcut koşullara bakarak bu kabinenin ne kadar Amerika'ya güvendiğini siz düşünüyorsunuz? Özellikle bu Biden'in gezisi esnasında bazı vaatlerde bulundu Joe Biden İran'la ilgili İsrail'e yönelik. Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı?
Yani şimdi bu tabii ki bu şeydir, yani İsrail'in dediğiniz gibi yani bugüne kadar bana göre sizin de belirttiğiniz gibi en kırılgan hükümetlerden bir tanesidir şu anda İsrail'de. Yani yarın öbür gün mevcut bir zorluk karşısında durabilecek bir güce sahip olduğunu ya da diplomatik bir girişime sahip olduğunu düşünmüyorum ben de. Fakat şöyle bir şey, tabii Biden biraz diplomatik dil kullanıyor yani. Çünkü İsrail'e gittiğinde aynı zamanda da sadece bu dili, yani İran'a karşı tehdit dilini sadece İsrail'de İsrailliler için kullanmıyor. Aynı zamanda da çünkü Suudi Arabistan'da yapabileceği ziyaret ve oradan koparabileceği bir takım işbirliği konusunda da kullanmak istiyor. Yani sadece mesaj ya da destek ya da tehdit dili sadece orada İsrail'i sadece sevindirmek ya da İsrail'i biraz daha işte pozitif hale getirmek için değil, aynı zamanda dediğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan konusunda da bu pozitif dili yani öyle kullanıyor ama İran için de tehdit dili olarak kullanıyor. Yani onların çok fazla, bana göre Biden'ın söylemleri çok fazla hayata geçebilecek bir durum değil, söz konusu değil. Çünkü ama maalesef liderlerin işte politik dil için gittikleri her taraftan öbür tarafa yönelik kullanmak istedikleri ya da orada ilişkileri biraz daha samimi pozlar verebilmek adına kullandıkları birkaç tane manevra diye düşünüyorum. Yoksa İran'a yönelik yıllardır en sert biçimde dönemlerde bile kullanılan diller vardı, tehdit dilleri falan vardı. Yani amaca ulaşmak çok zor. Dediğimiz gibi biraz da aslında biraz daha da İsrailleri biraz daha da o mevcut hükümeti, iktidarı biraz daha da ben arkanızdayım falan mesajı vermek için yapılan bir dil. Yani ben şahsen, bana sorarsanız, politik arenayı takip eden bir gazeteci olarak çok fazla ciddiye aldığımı ya da çok ciddiye alınabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir politik tehdit dili olarak algılıyorum. Ama dediğim gibi sadece bunu gezisinin daha pozitif geçebilmesi için esas mesele biraz daha Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri konusunda da bu dil kullanmış oldu. Çünkü aynı zamanda İran'a yapılabilecek bir tehdit dilinin onları da çok ciddi bir şekilde sevindirebileceğini diye düşünüyorum. Öyle algılamak gerekiyor, böyle okumak gerekiyor. Yani İsrail mevcut durumuyla falan, yani İsrail'in kalkıp işte bir Orta Doğu'da Amerika olmadan bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ama hani Amerika olsa dahi öyle o kadar kolay sarf edilebilecek, yani hayata geçirebilecek bir dil olduğunu düşünmüyorum. Ya bu sadece diplomatik olarak kalabilecek bir dildir. Yani öyle realiteye geçebilecek, hayata geçebilecek bir dil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu aşamaya geldiğinde her devletin durup düşünmesi ya da mekanizmasını çalıştırıp çalıştırmaması konusunda çok ciddi telkinleri vardır.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yapmış olduğumuz röportajın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Joe Biden'ın bölgeye gerçekleştirdiği gezisiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazananlarını sizlerle paylaştığımız dil sohbetimizin 41. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Daha önceki bazı programlarda İran-İslam devriminin güvenlik ve savunma alanındaki başarılarından bahsettiğimizi belirttik. Bu başarılar İran'ın artık bölgesel güçlerden biri olduğu ve kimsenin de İran'a karşı bir saldırganlık hayal edemeyeceği bir caydırıcılık düzeyine ulaştığı da belirtilmelidir. Bu nedenle Amerika ve Siyonist rejim İsrail, bölgesel ve küresel düzeyde psikolojik ve medya savaşı ve İranofobi başlatarak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı siyasi ve askeri bir ittifak oluşturmaya çalışıyor. Ancak İslam devriminin etkileri Amerika'nın desteğiyle İsrail denen sahte bir rejimin bölgedeki İslami İran'ı tehdit edebileceğinden daha derindir.
İran'da İslam devriminin yaşanması çevresinde derin değişikliklere ve etkilere neden oldu. İran devrimi ile diğer çağdaş devrimler arasındaki temel fark dini manevi söylemin ortaya koyulmasıdır. Bu devrimde İslami manevi söylemin güçlü yanı çok açık ve yadsınamaz bir şekilde belirdi. Ortaya çıkma ve büyüme aşamasında olan devrimci hareketler İran devriminin söyleminden güçlü bir şekilde etkilenmiştir.
Bu etkinlik bölgenin İslami uyanışında son yıllarda maneviyatçı ekollerin ve hareketlerin ortaya çıkmasında ve bölge halkı arasında dini üretilere yönelik eğilimde çok belirgindir. İran İslam devrimine maneviyatçı söyleminin ihtişamı ve görkemi İslam devriminin 1980'lerde Batı düşmanlığının komünizmden İslamcılığa dönüşmesinde ve liberal demokrasiye karşı rakip bir söylemin oluşmasında merkezi bir rol oynamasına neden olmuştur. Devrimin maneviyatının mesajı farklı toplumlarda geniş çapta memnuniyetle karşılanmış ve düşmanlar İran-İslam devriminin maneviyatının etkileriyle yüzleşebilmeleri için arzu ettikleri alternatifi bulmak için sözde anlamsal ekoller yaratmayı düşünmüşlerdir.
İslam devrimi dini ve ahlaki değerlere dayalı bir hükümet kurarak liberal demokrasi ve komünizm söylemine karşı dünyada yeni bir söylem ortaya çıkarmıştır. İslam, kapsayıcı ve evrensel olduğunu belirten tek semavi dindir. Dolayısıyla Müslümanların dini kimliğini silmenin en etkili yollarından biri, İslam'ın günümüz insanının sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermediği noktasını aşılamaktır. Bu nedenle birçok toplumda din tecrit edilmiş ya da törenler ve bireysel ibadetler şeklinde olmuştur. Çünkü dinin siyasetten ayrılmasını vurgulayan laiklik teorisi, din konusunu toplumsal hayattan dışlamıştır. Komünist sistemlerde ise dini ulusların afyonu denilir. Ancak İslam devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte din İran'daki büyük halk kitlelerini büyük ve motive edici bir güce dönüştürdü ve komünist ve sosyalist ateist ekollerin dini afyon deme hatasını ortaya çıkardı.
İslam devrimi dinin her zaman tüm toplumların ihtiyaçlarına cevap verebileceğini kanıtlamayı başardı. İslam devriminin zaferinden sonra İran liderleri dini hükümeti kurmaya çalışırken halkının kendi kaderini tayin hakkını da tanıdı. Bu anlamda toplumsal ve siyasal bir olgu olarak dinin egemenliğini toplumun çoğunluğunun kabulü ve onayı eşlik etmeliydi. Yani hükümet yapısı halkın memnuniyeti ve katılımına dayalı olarak oluşturuldu. İmam Hümeyni, İslam devriminin lideri ve büyük bir din alimi olarak siyaseti ve yönetimi ancak dinden kaynaklanabileceğini ve ancak bu şekilde meşru görüldü. Geri kalan her şeyi halkın yönetimi için gayri meşru görürdü. 1940'larda Keşfül Asrar kitabını yazarak dini yönetimin gerekliliğine dikkat çekmiş ve 1960'ların sonlarında Necef İlahiyat Okulu'nda bu fikrin genel bakış açısını özetlemiştir.
Tahran Radyosu.
İslam devriminin zaferinden sonra bu yönetimin ve devletin detaylı yapısı halk tarafından onaylandı. Bu şekilde seçimler ve çoğulcu adı verilen yeni bir bileşene sahip olmakla birlikte İslam dinine ve öğretilerine dayanan bir hükümet ve devlet modeli doğdu. Pehlevi döneminde batılı ve doğulu güçlerin emriyle ve talimatlarıyla hükümet kararlarını alan kral, başbakanın, bakanların, üst düzey yetkililerin, valilerin ve benzeri atanması veya görevden alınması onun emriyle yapılırdı. Kabine, parlamento ve diğer hükümet organlarının kendi yetkilerini neredeyse bu sistemde yeri yoktu ve aslında törensel ve formalite organlardan başka bir şey değildi. Ancak İslam Cumhuriyeti'nde halkın siyasi fikirleri ve davranışları değerli kabul edilir ve İran milletinin iradesi siyasi arenada açıkça görülmeye başlandı.
İslam devrimi öncesi monarşi ve kraliyet sisteminin en önemli özelliği İran'ın yabancılara bağımlı olmasıydı. Pehlevi rejimi çeşitli siyasi yönlerden Amerika'ya ve Batı kampındaki diğer ülkelere derinden bağlıydı. Bu bağ ve bağlılık, sağlıklı bir ikili ilişki değil, yabancılara yönelik yaygın ve giderek artan bir siyasal bağımlılığın ta kendisidir. İslam devriminin zaferiyle ülkenin siyasi bağımsızlığı yeniden sağlandı. İmam Hümeyni, bağımsızlığı bir milletin hayatına ve tarihine değer veren ve onu gururlandıran bir unsur olarak zikredildi. İslam İnkılabı'nın da büyük lideri şöyle diyor: başkalarının otoritesi altında yaşama değersizdir. Yaşamın değerini özgürlük ve bağımsızlık sayıyoruz. Ülkemize tecavüz etmek isteyen tüm güçlere karşı savaşacağız. Bugün güçlü irademiz de bu yönde. Milletimiz İslami düzene karşı olan herhangi bir sömürgeci güce karşı savaşmakla yükümlüdür.
İmam Hümeyni başka bir yerde şöyle diyor: bu hareketin nimetleri çoktu. En büyük nimetlerden biri de emperyal rejimin büyük engelini kırmak, hırsızları ve yağmacıları ülkeden kovmak, şirk ve ikiyüzlülük yerlerini kesip atmak, kaçak avcıların ve petrol avcılarının yerlerini yok etmekti. Profesör Muhammed Hüseyin Huda, Avusturya'da yaşayan Müslüman bir düşünür olarak İslam devriminin dini düşüncelerin canlanmasındaki etkisine ilişkin olarak şunları belirtiyor. Tüm dinlerde dini düşünceler için büyük bir yükseliş ve heyecan yaratan İran İslam devriminin zaferinden söz ediyoruz. İslam devrimi dünyada dini düşüncenin yeniden canlanmasını sağladı. İşte bu uzmanın sözleri gerçeği göstermektedir. İslam devriminin dünya arenasında özel bir derinliği ve konuma sahip olması ve İslam dünyasında İslami kimliği ve tüm dünyada manevi kimliği yeniden canlandırabilmesi rolünden söz edilebilir. Bu da İslam devriminin dünyadaki etkinliğini göstermektedir.
İran İslam devrimi İslami kimliği sadece İran'da değil, aynı zamanda dünyada hayat veren bir hareket ve dünya ve ahiret mutluluğu ve refahının tam teşekküllü bir modeli olarak tanıtmayı amaçlayan modernist bir kültürel hareketti. İslam devrimi, hakiki İslam'a dönüşü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de öz İslam'ını hayata girmeyi amaçlamış ve emperyal güçlerin ve başta da Amerikan İslam'ının reddini gündemine almış ve her türlü hurafelerin ve İslam'ın yanlış yorumlarının kaldırılmasını talep etmiştir. İslam devrimi, İslami düşünceyi canlandırarak İslam'ın ve Müslümanların çeşitli alanlardaki rolünü vurgulamış ve İslami kimlik unsurunu Batı'nın evrensel kimliğinin karşısında kabul edilmiş bir gerçek olarak yerleştirmiştir. İslam devrimi, siyasal İslam'ın teşvik yolu ile İslamcılığı yoğunlaştırarak dünyadaki birçok Müslümanı İslami kimliklerine yeniden kazanma yoluna soktu.
Değerli dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte deneyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Joe Biden'in Batı Asya ziyareti,
Amerika Temsilciler Meclisi'nin askeri bütçeyi arttırmayı onaylaması,
Amerika'da enflasyon oranının rekor kırması
ve Bolton'un diğer ülkelerde darbe itirafı.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli girişimlerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden, Batı Asya bölgesine düzenlediği ziyaret turunun ilk ayağında işgal edilen Filistin topraklarına gitti ve bir sonraki günlerde de Suudi Arabistan'a ziyaret düzenledi. Bu ziyaret son 1,5 yılda Amerika'nın Batı Asya ile ilgili siyasetinde açık çelişkilerin göze çarptığı halde yapıldı.
Biden başkanlık koltuğuna oturmadan önce dolaylı olarak Asran Anlaşması'nın ve Siyonist rejim tarafından iki devletli çözümün göz ardı edilmesini eleştirdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın iç ve dış siyasetini açıkça eleştirirken Yemen Savaşı'nı durdurmak gereğini vurguladı ve Amerika'nın İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesini istedi. Ve Washington'un İran'a uyguladığı maksimum baskı siyasetinin yenilgi uğradığını belirtti. Aynı zamanda Bağdat yönetimiyle vardığı anlaşma uyarınca işgal askerlerinden bir kısmını Irak'tan çekti.
Buna rağmen zamanla Biden hükümetinin Batı Asya siyasetleri değişti. Bu değişiklikler onun ilk tutumu ile açıkça çelişki içindedir. Bu arada Amerika'nın Siyonist rejime desteği artmıştır. Nitekim Biden'in Batı Asya'ya ilk ziyareti de işgal altındaki Filistin topraklarına oldu. Arabistan'ı açıkça eleştirmek ve Suudi veliahtı Muhammed bin Salman ile görüşmemek iddiaları yerini daha fazla petrol üretimi için Washington'un Riyad'a olan ihtiyacı almıştır. Bu yüzden Biden Arap ülkelerini ilk ziyaretini Arabistan'a yaparken Muhammed bin Salman ile görüştü.
İran ile var olan nükleer anlaşma Bercam'a dönmek iddiaları da uygulamada gerçekleşmemiş ve Biden ise İran'a karşı yaptırımlardan tekrar tekrar yararlanmaya devam ediyor. Bir diğer önemli konu ise işgal altındaki topraklar Suudi Arabistan ve genel olarak Batı Asya bölgesindeki mevcut durumla ilgili. Biden, Siyonist rejimin son yıllardaki en kötü siyasi durumunda olduğu bir dönemde işgal altındaki topraklara gitti. İşgal rejime geçtiğimiz yıllarda Knesset'in ve kabinenin çökmesiyle karşı karşıya kaldı. Ama şimdi işgal altındaki topraklarda siyasi parçalanmanın doruğunda yer alıyor. Öyle ki siyasi ve rakip grupları pratikte parti ve grup çıkarlarını ulusal çıkarlara tercih ediyor. Ağır seçim masraflarına katlanıyor ve rejimi siyasi çıkmaza sokuyor. Böyle bir durumda siyasal yapıda sorgulanır hale gelerek zayıflamıştır.
Gözler her zamankinden daha yoğun bir şekilde Washington ve Riyad arasındaki ilişki türüne dikildiği bir ortamda Amerika Başkanı Suudi Arabistan'a gitti. Zira birçok siyaset uzmanına göre Biden hiçbir kazancı olmadan Suudi Arabistan'a karşı dış siyasetini değiştirmek zorunda kaldı. Aynı zamanda Biden'in Riyad'a ziyaretinin başlıca kazananı da Muhammed bin Salman olacaktır. Zira bu durumu krallık koltuğuna daha rahat oturmak için kullanırken insan hakları baskılarından daha rahat kurtulabilir.
Tüm bu şartlar üç önemli konuyu içeriyor. Birincisi Amerika, Batı Asya'nın siyasi ve güvenlik yapısını eskisi gibi etkilemez. İkincisi Joe Biden'in Batı Asya turunun Washington için özel bir sonucu olmamasının yanı sıra bölge içi ilişkileri özellikle Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere önemli bir etkisi olması pek olası değil. Üçüncüsü Biden'in ziyareti ardından Arabistan ve Siyonist rejim ilişkilerinin muhtemelen iyileşmesi Biden ziyaretinin getirisi sayılmayacaktır. Zira bu konu son yıllarda Arabistan'ın siyaset yapısındaki eğilimin sonucu şekillenmiştir. Fakat yine de Arabistan'ın Siyonist rejimiyle ilişki konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi davranmamayı ve ilişkilerinin gizlice devam etmesini tercih ettiği görülüyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
İki tane anlamı var en azından benim okumalarıma göre. Bir tanesi mevcut durumdaki özellikle işte Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri biraz daha Rusya konusunda biraz daha dizginlemek, yani daha kontrol altında tutmak. Yani birincisi biraz bu. Çünkü eğer Suudi Arabistan'la ilişkiler, ki Biden sürecinde biraz sıkıntılı bir döneme girmişti, eğer bu devam edilirse şimdi Rusya üzerinde uygulanan ambargonun dışından da Suudi Arabistan'ın Rusya ve Suriye üzerinden yeniden bir ilişkilenebileceğini muhtemelen izlemini yarattı. Çünkü dikkat ederseniz yeniden Suudi Arabistan ABD ile, yani Amerika ile ilişkileri bozulduğu andan itibaren Biden hükümeti iktidarıyla birlikte yeni arayışları olmuştu. Ve diğer ülkelerle, Türkiye ile, işte Suriye ile ve diğer ülkelerle ilişkilerini biraz daha genişletmek istediğini belirtmişti. Bu da muhtemelen Amerika'yı biraz kaygılandırdı tabii, ama bir durum daha var. Çünkü dünya ekonomisi genel anlamda bir zora girdi ve bu zorluk içerisinde Amerika da bu ekonomik sıkıntıyı falan çekmek zorundadır. Muhtemelen danışmanları ya da politik angajmanlar falan biraz Biden'ı uyardılar bu konuda. Suudi Arabistan, ABD yani Amerika için iyi bir pazar, yani verimli bir pazar. Bir de aynı zamanda da Trump döneminde oldukça Amerika'ya yapmış oldukları ekonomik anlaşmalar, silah anlaşmaları oldukça Amerika'yı rahatlatmıştı. Muhtemelen bu süreçte de o telkinler üzerinden Biden böyle bir girişimde bulundu. Fakat Biden'ın genel ziyareti, işte Kafkas, Orta Doğu hattı üzerindeki ziyaretlerinden bir tanesi de bana göre İsrail'in diplomatik alanlarını daha da genişletmek oldu. Açıkçası çünkü Bahreyn ile birlikte Suudi Arabistan ilk defa biliyorsunuz havaalanı özellikle İsrail uçaklarına, bütün uçaklarına açmış oldu. Onun dışında diğer konulardan da Suudi Arabistan üzerinden de aynı zamanda İsrail'in mevcut pozisyonu, yani daralmış olan o siyasetini, diplomatik siyasetini biraz Biden üzerinden açmak. Bana göre biraz onu da başarmış oldu.
Sayın İhsan Kaşar'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Amerika Temsilciler Meclisi 2023'te 840 milyar dolarlık savunma harcamasına izin vererek Başkan Joe Biden'in önerdiği rekor askeri bütçeyi 37 milyar dolar arttırdı. Askeri harcamaları belirleyen yıllık ulusal savunma yetkilendirme yasası NDAA, Perşembe günü 101 oya karşı 329 oyla kabul edildi.
Tasarı Ukraynalı pilotları F-15, F-16 ve diğer Amerikan uçaklarını uçurmak için eğitme programı dahil olmak üzere Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım sunuyor. Ukraynalılar kendilerini Amerikan yapımı uçaklara alıştırmalı, yönetim bu tür ekipmanları göndermeyi düşünmeye devam ederken, geçen ay kongre üyesi Adam Kinzinger'in web sitesinde bir açıklama yaptı.
Tasarı ayrıca Amerika Başkanı Kongre'ye Ankara'nın bunu yapmadığını garanti etmedikçe F-16'ların Türkiye'ye tedarik edilmesini de yasaklıyor. Geçen ay Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Biden'in orijinal planına ek 45 milyar dolar ekleyerek bütçenin kendi versiyonunu önerdi.
Her iki mecliste bu yıl içinde bir uzlaşma bütçesi için oy kullanacak Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed, Çarşamba günü Politika dergisine konuyla ilgili tartışmanın Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. Savunma harcamalarındaki artış, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Çin ile Tayvan ve daha büyük Asya Pasifik üzerinde devam eden gerilimler sırasında geliyor.
Amerika, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında askeri harekatı başlatmasının ardından Kiev'e yaklaşık 5,6 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüt etti. Washington tarafından teslim edilen ağır silahlar arasında M-142, HIMARS çoklu roket atarlar, M-777 obüsler yer alıyor. Ayrıca radarlar, helikopterler ve insansız hava araçları tedarik edildi.
Benzin, gıda ve konut kiralarının yükselen fiyatları Haziran ayında Amerikan enflasyonunu 40 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıkardı. Amerikan Çalışma Bakanlığı'ndan alınan yeni verilere göre benzin, gıda ve kira dahil olmak üzere günlük malların fiyatlarının kapsamlı bir ölçüsü olan tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında %9.1'e ulaşarak 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetti. Bu rakamlar eski, bu ifadeler Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayındaki yüksek enflasyona verdiği tepkidir. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, bu ülkedeki enflasyon oranının kabul edilemez derecede yüksek olduğunu açıkladı.
Son aylarda Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir yan etkisi olarak Amerika'da benzin fiyatlarında ve enflasyonda eşi görülmemiş bir artış olduğunu defalarca gündeme getirdi. Bu arada Biden, Ocak 2021'de %1.4 enflasyonla Amerika hükümetini devraldı ve Ukrayna'daki savaş bu yılın Şubat ayının sonundan bu yana başladı. Cumhuriyetçi stratejist Doug Hay, açıkçası Ukrayna'da yaşananlar yakıt fiyatlarındaki ani artışa neden oldu. Ancak Biden'in başkanlığı döneminde enflasyon her ay arttığı görülüyor. Halbuki artışın tamamen bu savaştan kaynaklandığını gündeme getiriyorlar, dedi.
Aslında istatistiklere baktığımızda Biden'in iddiasının aksine Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonundan çok daha önce başlayan Amerika'da enflasyonun yükselen trendini görmekteyiz. Haziran 2021'de Amerika'da enflasyon oranı %5.4 iken sonraki aylarda 2021'in sonuna kadar %7'ye ulaştı. Bu yılın Ocak ayında enflasyon %7.5'e, Şubat ayında ise %7.9'a yükseldi. Mart'ta 8.5, Nisan'da 8.3, Mayıs'ta 8.6 olan bu rakam şimdi %9.1'e ulaştı. Dolayısıyla Biden'in iddiasının aksine Amerika'da benzeri görünmemiş enflasyon artışına başka sorunların neden olduğu açıktır.
Dünyada liberal uluslararası düzeni kurarak ve yayarak yeni dünya düzenini kurmak arzusu ve son yıllarda Amerika'nın bu hayaline ulaşma çabasının minimum sonuçları Amerika'ya yaklaşık 4 trilyon dolara mal olan Afganistan ve Irak savaşındaki yenilgiyi beraberinde getirdi. Bu savaşların masraflarının 10 trilyon doların üzerine çıkma ihtimali de tahmin ediliyor. Bu maliyetlerin yarattığı baskı sonunda Amerika ekonomisini bir ikileme soktu ve ağır bir yükü de beraberinde ekonomiye yükledi.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bugünlerde iç durumu da hassas. Biden yönetimi üzerindeki baskı her geçen gün yoğunlaşıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden son aylarda Amerika'da benzin fiyatlarındaki artışı önlemek ve enflasyonu kontrol altına almak için stratejik petrol rezervlerini kullanma ve piyasaya sürme politikasına yöneldi. Bu durum ise Amerikalı seçmenlerin tutum ve memnuniyet düzeyinde önemli bileşenler olarak Amerika'daki benzin fiyatları ve enflasyon oranları üzerinde şimdiye kadar önemli bir etkisi olmayan bir politika oldu.
Rasmussen Enstitüsü araştırmasına göre 10 Amerikalı seçmenden neredeyse 9'u enflasyondaki artıştan endişe duysa da Amerikalıların çoğu da mevcut durumdan Biden'i sorumlu tutuyor ve onun enflasyonu durduramamasından kaygılı ve durumdan memnun değil. Ancak demokratların bu sonbaharda yapılacak ara seçimlerde Kongre'deki zayıf ve kırılgan çoğunluğunu kaybedeceği ve bu yenilginin Biden'in tek dönemlik cumhurbaşkanlığı olasılığını arttırabileceği tahmin ediliyor.
Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, diğer ülkelere karşı darbe planlama ve uygulama iddialarını kabul etti. Trump'ın 6 Ocak 2021 darbesi suçlamasını reddederken Amerika'da değil, başka yerlerde darbelerin tasarlanmasına yardımcı olmuş biri olarak bu eylemin çok emek gerektirdiğini söylemeliyim, dedi.
Bolton, Trump'ın seçim sahtekarlığı meselesinin eyaletlere havale edilmesi ve seçimin sonucunu değiştirmeye çalışması için daha fazla zaman kazanmak amacıyla isyancıları Kongre binasına gönderme niyetini değerlendirdi. 2018-2019 yılları arasında Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton, çeşitli darbelere karışırken görev süresi boyunca Amerika'nın dünyanın birçok ülkesine yönelik müdahaleci ve düşmanca politikalarını desteklediği, başta da Latin Amerika ve Batı Asya ülkelerindeki bu faaliyetleri yoğunlaştırdığı sırada geliyor.
Amerika'nın İran ve Kuzey Kore'ye saldırı fikrinin destekçileri arasında yer alan Bolton, Amerika'nın Irak'ı işgalinde de etkili bir faktör oldu. Görevleri sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nden İran ve Venezuela, Bolivya ve Küba dahil Latin Amerika ülkelerine karşı azami baskı politikasını da başlatanlardan oldu. Bolton, Küba'yı Venezuela, Nikaragua ile birlikte sözde tiranlık Trokya'sı olarak adlandırdı ve bu üç ülkeye yönelik baskı ve yaptırımları artıracağını açıkladı.
Darbe tasarlamak, Amerika karşıtlarını ortadan kaldırmak için her zaman Amerika politikalarından biri olmasına rağmen, Trump döneminde ve John Bolton ve Mike Pompeo gibi kişilerin Dışişleri Bakanı olması nedeniyle bu darbeler özellikle Latin Amerika'da daha ciddi bir şekilde takip edildi. Amerika ülkeleri ve Küba üzerindeki baskıları da arttırıldığı iyice görüldü.
Bolivya darbesi ardından Evo Morales'in Bolivya Cumhurbaşkanı'ndan istifa etmesi bu müdahalelerden biriydi. Morales, Eylül 2018'de istifa etmeden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikan Başkanı'na eğer Amerika demokrasiyi destekliyorsa neden darbeleri finanse etti ve diktatörleri destekledi itirazında bulunmuştu.
Morales'in ifadeleri Washington'un farklı ülkelerde mali ve askeri destek ve darbe yapma planları ile ilgiliydi. Amerika Venezuela'da olduğu gibi darbecileri destekleyerek Nicolas Maduro'nun solcu hükümetini devirmeye çalıştı. Bolton, Washington-Caracas ilişkilerindeki ciddi krizde ve Juan Guaido'nun Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıtılmasında ilk kişiydi. Guaido'yu destekledikten ve Washington'un müttefiklerinin desteğini arkasına aldıktan sonra Venezuela'yı tüm seçeneklerin masada olduğu konusunda tekrar tehdit etti ve hatta Amerika'nın askeri müdahale seçeneğini gündeme getirdi.
Bolton'un Latin Amerika'daki savaş çırkanlı politikaları öyleydi ki görevden alınması ile dönemin Venezuela Sanayi Bakanı Tarık Al-Aysami onu Venezuela halkına çok fazla zarar veren en büyük yalancı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu tarihsel gerçek savaşın canavarını yok etti. Gelecek bize ait. Aslında Bolton'un tüm çabalarına rağmen Maduro'nun solcu hükümeti darbeyi engellemeyi ve çeşitli engellerin ve ağır Amerikan yaptırımlarından üstesinden gelmeyi başardı.
Şimdi de Bolton, farklı ülkelerde darbelerin tasarlanması ve desteklenmesi için itirafta bulunmakla kalmadı, aynı zamanda Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'ye saldırması konusunda darbe yapmakta başarısız kaldığını söyledi. Kongre'ye yönelik saldırının konusu hala açık bir dava ve Bolton'un bile farklı ülkelerde darbeler planladığını kabul ederek bu durumu meşrulaştırmaya çalıştığı Amerikan demokrasisi iddiasının yüz karası sayılacaktır.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İzlediğiniz Dirip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 21. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Korku, hüsranla ve yersiz, haya da mahrumiyetle beraberdir. Fırsat bulut gibi geçip gitmektedir. O halde hayırlı fırsatları ganimet bilin. Nehcül Belaga'nın 21. hikmetli sözü, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli bilge sözleri gibi değerli konuları içermektedir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözünde insanın mahrumiyetine sebep olan 3 konuya değiniyor. Bunlardan biri korkudur. Tabii ki tehlikeli eşya ve olaylardan korkmak Allah'ın insanı korumak için yarattığı bir histir. Tehlikeli bir olay yaşandığında veya tehlikeli bir hayvan insana saldırdığında ve insanın kendisini savunmaktan aciz olduğu durumlarda korkar ve hızlıca olay yerinden uzaklaşmaya ve kaçmaya başlar. Ve büyük bir sel felaketinde yolu üzerinde bulunan insanlar korkarak kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Bu gibi korkular Allah'ın insanı tehlikelerden korunması için kendisine bahşettiği bir nimettir. Fakat insanın bazı nimetlerden mahrumiyetine sebep olan ise yersiz korkudur. Tıpkı Kerbela kıyamında yaşananlar gibi birçokları korkarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı yalnız bıraktılar. Onların yersiz korkuları çağlarındaki imamın yanında muazzam şehadet feyzi ve ebedi izzetten mahrum kalmalarına sebep oldu. Haya da korku gibi övülen ve kınanan iki boyut vardır. Övülen haya, insanın akıl ve şeriatin karşı çıktığı çirkin ve günah işlerden sakınmasıdır. Ve kınanan haya ise insanı bilim ve bilgi edinmekten alıkoyan veya bilmediği şeyleri sormasını engelleyen veya kadın nezdinde doğruyu söylemekten utanmaktır. Bu utanmak ise insanın zararınadır ve hüsrana sebep olur. Resulullah Efendimiz bir nebevi hadiste şöyle buyurur. Haya iki çeşittir. Akıllıca haya ve ahmakça haya. Akıllıca haya ilimden kaynaklanır. Ahmakça haya ise cehaletten. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözünde dikkat edilmesi gereken 3. önemli konu, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmektir. Tıpkı bir kişinin ilim öğrenmek için tüm ortamın hazır olmasıdır. Yani söz konusu kişi hem fiziksel olarak sağlıklıdır, hem yeterli yetenek ve kabiliyete sahiptir. Hem becerikli bir hoca ona bir şeyler öğretmek için hazırdır, hem uygun eğitim ortamı bulunuyor. Fırsatın birçok faktörün birleşmesinden olduğu ve bu faktörlerin her birinin en ufak bir olayla yok olabileceğinden dolayı daha önce oluşan fırsat heba olabilir.
her halükarda dünyada gençlik, sağlık, güvenlik, ruhsal ve fiziksel hazırlık, hatta yaşam ve hayat gibi insana nasip olan tüm ilahi nimetlerin geçici olduğu için onları değerlendirmek gerekiyor. Aksi halde üzücü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.